Merhabalar efendim, ben TT. Bugün günlerden 28 Ocak 2021 Perşembe. Neredeyse bir aylık bir aranın ardından yine sizlerle beraberiz. 2021 yılının ilk bölümüyle de sizinle beraber olduğum için çok mutluyum. Kusura bakmayın, biraz böyle habersizce bir ayrılık oldu. Çünkü planlanmış bir şey değildi açıkçası. Hani ben bir 3-5 hafta mola vereyim, ondan sonra kaldığım yerden devam ederim gibi bir düşüncem değil. Daha ziyade son bölümlerin biraz zorlama çıkmasından dolayı açıkçası çıkan sonuç beni çok tatmin etmediği için kafamı biraz toplamaya, böyle daha dolu dolu, daha beni tatmin edecek bölümler çekmeye karar verdim. İlk bölümlerde bahsetmiştim, hatırlarsanız Serdar Kuzuloğlu'nun çok güzel bir lafı vardı. Konuşmacı olmak diye bir şey yok, konuşabileceği kadar dolmak diye bir şey var demişti. Hakikaten son bölümlere baktığımda ben de konuşacak kadar dolmadan sadece haftada bir bölüm çıkarabilmek adına böyle yarım yamalak fikirlerle, böyle kısa kısa düşüncelerle bölüm çektiğimde çok da açıkçası beni tatmin etmeyen sonuçlar elde ettim. Ve de bunun beni tam olarak ifade etmediğini düşündüğüm için biraz kendi kafamı toparlamak adına ufak bir ara vermeyi istedim. Şimdi bugün neyden bahsedeceğiz? Aslına bakarsanız hani bu hafta, daha doğrusu geçen hafta bir bölüm çekmek istiyordum ama fırsatım olmadı. Bu haftaya kaydı o iş. Bu hafta çekecektim. Aklımda birkaç tane konu vardı. Hatta onları da sizinle paylaşayım. Büyük ihtimalle bir sonraki bölümde bunlardan birisi olacak. Bir, kendinle yüzleşebilmek. Bu konu hakkında konuşmak istiyorum. Çünkü açıkçası hem kendimde hem etrafımda genel olarak Türk kültüründe çok eksik olduğunu düşündüğüm bir konu bu. İnsanlar kendileriyle yüzleşmekten çok fazla kaçıyorlar. Kendileriyle yüzleşmekten korkuyorlar. Hatta birçoğunun ömrü kendisiyle yüzleşmeden bahaneler içerisinde çırpınarak geçiyor. Hani bir sonraki bölümün bu olabilir. Bahanelerden kurtulmak, kendisiyle insanın yüzleşmesi. Bir başka bölüm aklımda olan para piyasalarıyla ilgili. Aslına bakarsanız şöyle, para piyasalarıyla ilgili değil. Hani bu podcast'te ben kendi hayatımdan daha çok bir şeyler paylaşmaya çalışıyorum. Ama galiba geçen bölümde ya da ondan önceki bölümde bahsetmişimdir size. Hani bu ara vermemin ya da bu bölümlerin seyrekleşmesinin bir sebebi de şu an bu kripto paralardaki hareketlilikten dolayı biraz ilgimi, odağımı o tarafa çevirmiş olmam. Hani son zamanlarda para piyasalarıyla biraz daha haşır neşir olduğum için açıkçası şunu da fark ettim. Para piyasalarındaki detaylar ile gerçek hayatta bizim yaşarken karşılaştığımız zorluklar, karşılaştığımız karar verme şekilleri çok benziyor birbirine. Yani şu an bunu çok güzel toparlayamamış olabilirim ama bununla ilgili güzel bir bölüm gelecek. Bunu da kesinlikle dinlemenizi tavsiye ederim. Çünkü hakikaten bende böyle bir çığır açtı değil mi? Bir fark yarattı. Hani normal para piyasalarında insan psikolojisi, biliyorsunuz daha önce de bahsetmiştim. Yok, bahsetmemiş olabilirim, pardon. Başka bir hesap kullanıyorum ben bu kriptolarda. Oraya da bazı içerikler üretiyorum. Orada bahsetmiştim. Kafam biraz karışmış, özür dilerim. Demek istediğim kısaca şu. Para piyasaları genelde insanların psikolojisi üzerine hareket ederler, oynarlar. Ve bu hareketlerden kaçınmak için belirli sistemler, belirli kurallar ya da ne bileyim para kazanmak ya da kaybetmemek için belirli yapılması gereken şeyler vardır. Bunlar çok teknik, sadece para piyasaları için gibi görünse de aslına bakarsanız normal hayatımızda da uygulanabileceğini düşünüyorum ben bunları. Yani en basitinden düşünün, belki hepinizin bildiği stop loss denen bir şey vardır. Yatırım yaptığınız herhangi bir araç tahmininizin tersi yönde gidiyorsa ve sizi zarar ettirmeye başladıysa bir yerde o zararı kesersiniz ki size çok daha büyük zararlar vermesin. Bu bile hayatın neredeyse birinci kuralı olabilecek bir kural aslına bakarsanız. Gerçek hayatta da öyle değil mi? Hayat her zaman istediğimiz gibi gitmiyor. Ne bileyim, yapmak istediğimiz iş istediğimiz gibi bize para kazandırmıyor olabilir. Ya da ne bileyim, içine girdiğimiz ilişki bir anda başka bir yöne gidip de bize zarar veriyor olabilir. Yani hepimizin de hayatında bu zararı kesmesi gereken belirli bir yer var. Hani bu çok ufak bir örnek verdim. Bunu daha detaylandırmak istemiyorum. Dediğim gibi bu bölümü çekerken ben detaylı olarak anlatacağım size. O da bir iki hafta içerisinde gelecektir. Onun dışında zaten daha önce de bahsettiğim bu podcast önerileri serimin ikincisi var. Onu bir türlü çekemiyorum. Neden çekemiyorum diye sorarsanız. Yani 3-4 tane podcast kanalına sıkıştım kaldım. Yani şu an tamamıyla beni tatmin eden, tamamıyla beni nasıl söyleyeyim, başka bir podcast dinlemeye ne zamanım kalıyor ne ihtiyacım oluyor. Yani 3-5 kanalla şu anda ben gayet mutluyum. Sadece 3-5 kanalda anlatamıyorum ya da ne bileyim arada atlamak istemediğim ya da detay vermek istediğim başka podcast üreticileri de oluyor. Onları bir türlü toparlayamadığım için onları da paylaşamadım. Hani önümüzdeki 3-4 hafta içerisinde büyük ihtimalle bunlarla sizinle tekrar beraber olacağız. Haftada bir bölüm diye artık bir söz vermiyorum, kusuruma bakmayın, ama en azından ayda bir bölüm çekmek istiyorum. Bunun da sebebi dediğim gibi konuşacak kadar dolmam gerekiyor. Daha dolmadan konuşmaya başlayınca hani şöyle söyleyeyim size, telefonunuzun şarjı biter. Şarjı biter hani bu kadar takılıyorsanız. O konuyu da düzelteyim. Telefonunuzun şarjı biter. Açmak isterseniz yani o anda acil bir mail göndermeniz gerekir. Şarja takarsınız. Hani bekleyemezsiniz, sabırsızsınızdır. Hani bir an önce onu halledip ondan sonra işinize gücünüze bakmak ya da dışarı çıkmak istiyorsunuzdur. Ya da o mail çok acil olduğu için anında görmek istiyorsunuzdur. Daha telefon kendine gelmeden %1 şarjla %2 şarjla telefonu açmaya çalışırsınız. Telefon açılır, tam maili yazarken ortasında tekrar şarjı biter vesaire. Aslında bir 5 dakika bekleseniz biraz daha şarj olsa sizin bütün işinizi görebilecekken o yarım yamalak şarjlarla belki 5 dakikada halledeceğiniz işi 10 dakikaya yaymak zorunda kalırsınız. Bu da biraz buna benziyor. Tam olarak dolmadan, konuşacağım şeyler dolmadan bölüm çekmeye başlayınca ben açıkçası tatmin olmuyorum. Tatmin olmadığım bir şeyle de sizin karşınıza çıkmak istemiyorum. Çok çok konuyu uzattıktan sonra bugün bahsetmek istediğim başlığa gelelim. Bugün size son zamanlarda belki duymuşsunuzdur. Dün özellikle top trend oldu bütün dünyada. Şu GameStop olayından bahsetmek istiyorum. Bu GameStop olayı böyle ufak bir başlık ya da önemsiz bir hikaye gibi görünse de bence Bitcoin'in icadı kadar ya da bu 2008 Lehman krizi kadar önemli bir olay ve bir devrim niteliğinde. Öncelikle GameStop olayı ne oldu? Bundan bahsedeyim size. GameStop diye Amerika'da oyun satan bir firma var. Bunu normal internet üzerinden değil, fiziki 5000 tane Amerika'da mağazası bulunuyor. Daha çok şu an Z kuşağı diye hitap ettiğimiz genç arkadaşlarımıza servis veren bir firma. Pandeminin de etkisiyle tabii ki adamların işleri düşüyor. Neden? Çünkü adamların satışları duruyor, mağazaları kapanıyor. Yani dolayısıyla da bunu fırsat bilen hedge fundlar Wall Street'teki bu firmanın hisselerini açığa satmaya başlıyorlar. Açığa satma dediğimiz olay nedir? Açığa satma dediğimiz olay şu. Mesela sizin elinizde olmasa bile sallıyorum altından bahsedelim. Sizin hiç altınınız yok. Bankada altın hesabınız yok. Altın hesabınızda herhangi bir altın yok. Ona rağmen siz bankanıza satma talimatı verebiliyorsunuz. Atıyorum şu anda yani çok afaki fiyatlardan konuşuyorum. Altının onsu 1000 dolar olsun. Değil ama hani işlemleri kolay yapmak açısından ben böyle söylüyorum. Ya da kilosu diyeyim, hadi Türkiye birimleriyle gidelim. Altın doları kilosu 1000 dolar olsun. Siz bankanıza diyorsunuz ki benim adıma sen sallıyorum 1 kilo altın sat 1000 dolar. Benim hesabıma 1000 dolar geçsin ama senin hesabında altın yok. Evet, yani sen kendi rezervinden bunu kullan. Ben bu işlemlerin sonucunda o altını yerine koyacağım diye siz teminat veriyorsunuz. Şimdi 1000 dolardan altını sattınız ve altının düşmesini bekliyorsunuz. Altın diyelim ki 500 dolara düştü bir ay sonra. Siz 500 dolara o 1 kilo altını alıyorsunuz. Bankaya olan borcunuzu ödüyorsunuz. Yani 1 kilo altın sattırmıştınız. Altın olarak ödüyorsunuz. İşte yani çok detaya girmemek için faiz maizi vesaire onları karıştırmıyorum. Ben hiç faiz olmadığını düşünün. Ne yaptınız? Siz 1 kilo altın aldınız, 1000 dolara sattınız. Bir ay sonra 500 dolara düştü. 500 dolardan 1 kilo altın aldınız. Aldığınız altını yerine koydunuz. Cebinizde bir 500 dolar kaldı. Bu sizin karınızdır. Şimdi bu GameStop'ta da bu hedge fundlar diyor ki pandemi oldu, mağazaları kapandı, bu firmanın ayakta durması zor. Dolayısıyla bu firma kötüye doğru gidiyor. bu firmanın hisselerinin düşmesi lazım ve dolayısıyla açığa satmaya başlıyorlar. Açığa öyle bir satıyorlar ki bu firmayı, hani firma ayakta duracaksa da artık duramayacak boyuta geliyor. Tamam, pandemi oldu vesaire, şudur budur. Firmanın kendi pazarda işlem gören hissesinden daha fazlası açığa satılıyor. Bu nasıl oluyor onu da söyleyeyim size. Mesela biraz önce verdiğimiz örnek gibi, siz altın alıyorsunuz, satıyorsunuz bankadan. Kaçınız bugüne kadar bankadan altın istedi fiziki olarak? Hani ben 1 kilo altın almıştım. Ama ben bunu bankada değil de evde saklamak istiyorum. Bana 1 kilo altınımı verebilir misiniz diyen oldu mu aranızda? Olmadı. Böyle bir şey deme şansınız var mı? Hani bu göstermelik, bu kuvvet, finans vesaire, işte bu faiz haramdır muhabbetinden dolayı onların böyle göstermelik yaptığı altınlar var. Yani işte altına yatırım yapıyorsa en azından altına eli değmesi lazım vesaire gibi dini hususlardan dolayı böyle olayı dini bir şekilde sokmaya çalıştıkları, ama onu şey yaparsak, yok sayarsak, hani böyle bir şey isteme hakkınız bile yok. Banka size altını fiziki olarak vermez. Hani illa mahkemeye falan giderseniz belki bir şeyler alabilirsiniz, ama yani o çok uzun iş, çok gereksiz bir iş. Hani kısacası anlatmak istediğim olay şu: dünyada aslında olmayan bir altın kadar altın ticareti var şu anda. Aynı şey gümüş için de geçerli ve aynı şey gördüğünüzde mesela hisse senetleri için de geçerli. Neden? Bu 2008 krizi de öyle çıkmıştı. Bu Big Short diye bir tane film vardır, Brad Pitt'in de oynadığı, izleyenleriniz belki hatırlar. O zamanki olayda neydi? O zamanki olayda bir mortgage kriziydi. Dünyada mortgage piyasası çok büyümüştü. Bu mortgage piyasasının türev piyasaları büyümüştü. Yani dolayısıyla şöyle, hani siz altın üzerine bahis oynuyorsunuz. Altının işte ne bileyim ineceğine çıkacağına dair. Altının işlem yapan mesela bir hedge fund var. Onun hisselerine de oyun oynayabiliyorsunuz. Bu da çok saçma sapan bir şey. Onunla oyun oynanılan hisseleri de oyun oynayabiliyorsunuz. Hani böyle dıdısın dıdısın dıdısın dıdısı. Yani alt tarafı bakıyorsunuz, mesela bir ton altın var dünyada. Yani çok daha fazla da, sallıyorum şu anda. Bir ton altın var ama işlem yapılan altın mesela 100 ton. Bunun 100 katı. Aslında öyle bir şey yok. Aynı şey şu an mesela gümüşte de var. Gümüş şu an çok sınırlı ama işlem yapılan gümüş miktarı o kadar fazla ki gümüş olması gereken değerin çok çok daha altında. Neyse, tekniklerle bu kadar da fazla boğmayayım sizi. Tekrar olayın başına dönelim. Şimdi bu bahsettiğim GameStop firmasının hisselerinin bu kadar düşmesi, Reddit'te Z kuşağı dediğimiz birkaç da demeyeyim aslında, ilk başta 1,5 milyon yatırımcısı olan bir grubun dikkatini çekiyor. Yatırımcı dediğimizde şöyle, bu adamlar normal çok genç, 18-20 yaşlarında, hani Z kuşağı dediğimiz grupta. İşte ufak tefek birikimleriyle işlem yapan ama beraber işlem yaptıklarında da böyle güçlü etkiler yaratabilen bir grup. Bunlar diyorlar ki, bir de yani şu da var, onunla ilgili ben çok net bir haber görmedim. Hani şeyle kızgın oldukları söyleniyor. İşte GameStop Z kuşağına hitap eden bir firma. Hani tamam, bu firma zorda olabilir ama batacak durumda olan bir firma değil. Ama bu Wall Street kurtları o kadar açgözlü ki, hani hiç o firmanın batacağını düşünmeden, o firmanın ne bileyim yatırımcısının zarar edeceğini düşünmeden, böyle köpek balığı gibi sadece kendileri faydalanmak için paramparça etmeye hazırlar ve buna sinir oldukları, onun için bir savaş açtıkları söyleniyor. Ama ben bunu böyle teyit edecek çok bir haber görmedim. Bu biraz daha bana olayın böyle süslenmesi gibi geldi. Şehir efsanesi haline dönüştürülmesi gibi geldi. Benim gördüğüm kadarıyla olay şöyle: diyorlar ki, bakın bu firmanın yani o kadar shortlanmış, yani o kadar açığa satılmış ki firma, hani hisseleri olması gereken değerin çok çok çok daha altında. 20 dolarlara kadar düşmüş. Hatta galiba 3 dolarlara falan düşmüş bir yıl önce de. Yani şu an bu olay bahsedildiğinde 20 dolar civarlarında. Bu olay ilk böyle konuşulmaya başlandığında. Bunlar diyorlar ki, eğer biz birlik olursak bunun opsiyonları, şimdi opsiyonlarda da şöyle bir şey var. Mesela 1 liranız varsa normal spot piyasalarda 1 liralık işlem yapabiliyorsunuz. Bu futures dediğimiz ya da kaldıraçlı piyasalarda bütün zararın sorumluluğunu almak üzere 1 liranız varsa, mesela 10 liralık, 100 liralık size verdikleri opsiyon kadar ya da size verdikleri kaldıraç oranı kadar yüksek işlemlerde yapabiliyorsunuz. Hani bu adamlar diyorlar ki, opsiyon piyasalarında da bunu çok ucuza alınabiliyor çünkü herkes düşeceğini düşünüyor bu kağıtların. Biz diyorlar, hepimiz birlik olursak Bu kağıdı biraz ayağa kaldırırsak buradan çok güzel kar elde edebiliriz. Bunun üstüne bir de halk desteği alırsak bu işte domino efektiyle silsile yoluyla daha da yukarıya çıkabilir. Bir de bu hedge fundlar bu kadar dibine kadar şorta girmişken bu kadar yükselirse mesela %100 yükselirse pozisyonlarını kapatmak zorunda kalabilirler. Pozisyonunuzu kapatmak için biraz daha teknik olacak bu. Mesela kısa pozisyon dersiniz biraz önce bahsettiğim gibi açığa sattınız. Artık teminatınız da yetmiyorsa mesela açığa sattığınız yer size biraz önce verdiğim örnekte mesela ne dedik? Bankadan dedik ki bankaya 1 kilo altın sat ben sonra sana ödeyeceğim. Ama altın fiyatı yukarı gidiyor. Banka da bakıyor sizin varlığınıza. Hani artık o bankanın zararını karşılayabilecek kadar bir varlığınız yok. Ya da varlığınız anca ucu ucuna yetecek bir boyuta gelmeye başlıyor. Diyor ki kardeşim hani bu daha da yükselirse sen bu parayı ödeyemezsin bana. Senin o kadar varlığın yok. Dolayısıyla daha da yükselmeden sen bu pozisyonu kapatıp bana borcunu ödemek zorundasın. Ha altın 2000 dolara mı çıktı o sırada? Siz 2000 dolara o 1 kilo altını alıp yerine koymak zorundasınız. 1000 dolara sattırmıştınız, 2000 dolara aldınız. 1000 dolar zarardasınız. Bunu da sineye çekeceksiniz. Şimdi bu GameStop olayında da diyorlar ki hani bu %100'e vesaire çıktığında hani en azından iki tane kurum vardı. Onların isimlerini görmüştüm ama not almayı unutmuşum. Şimdi aramakla zaman kaybetmek istemiyorum. Bunlar pozisyonlarını kapatmak zorunda kalacaklar. Pozisyonunu kapatmak için ne yapacak? Açığa sattığı şeyi geri alacak. Fiyat ne olursa olsun geri alması lazım. Bu da ayrı bir katalizör etkisi yapıp hepsinin birleşimiyle tam 17 kat hissenin fiyatı arttı. Ve 17 kat artan hisse fiyatı iki tane hedge fund'ı nerede yani %100 zararla kapattılar da bu %100 zararın ne kadar büyük bir hasara neden olduğu bilinmiyor. Hani batacak mı, batmayacaklar mı vesaire. Ama en nihayetinde klavye başındaki 18-20 yaşındaki 3-5 tane gencin başlattığı hareket Wall Street'teki milyarlarca dolar döndüren bu takım elbiseliler dediğimiz grubu yendi. Hani bu çok ufak bir başarı gibi görünse de aslına bakarsanız bu dalga dalga çok daha büyük yerlere gidecek. Birincisi ne? Hani buradan sonrası benim kendi yorumlarım açıkçası. Birincisi bu pandemiden sonra yapılan devlet yardımlarının ne kadar adaletsiz ve hukuksuz olduğu ortaya çıktı. Ortaya çıktı derken şöyle zaten ortadaydı. Hani bu artık konuşulmaya başlanabilir. Ben bunu pandemiyle ilgili bölümlerimde çok kez dile getirdim. Hani İngiltere'de yaşıyorum ben. İngiltere devleti de destek veriyor diye. İngiltere devletinin verdiği destekler de mesela adaletli değildi. Bunlardan çok bahsetmiştim ben. Ben mesela kendi adıma çok fazla bir yardım alamıyorum. Ama benim yanımda aynı iş yapan bir adam eğer benden farklı bir statüdeyse firma olarak aslına bakarsanız mesela yaptığımız iş aynı, firmamız aynı, verdiğimiz, ödediğimiz vergi her şey aynı. Sadece statümüz farklı. Birimiz limited şirketi, birimiz kişi şirketi diyelim ki. Ben hiç yardım alamazken ve çalışmam da yasakken o adam hem yardım alıp hem de çalışabilir bir pozisyona geldi. Ondan dolayı bazı gruplar aşırı zenginleşti. Fakir bazı insanlar da daha da fakirleşti. Şimdi baktığınızda da bütün dünyada şu an bir para bolluğu var, değil mi? Ama bu para nerede? Tamamı borsalarda. Bitcoin borsaları patladı. Bitcoin fiyatı 3.500 dolardan 43.000 dolara geldi. Yani bunun yanında da alternatif diğer coinler de öyle. Mesela Ethereum 200-250 dolardan şu an 1.400 dolara geldi. Daha doğrusu 300 milyar dolarlık kripto piyasası 1 trilyon dolara ulaştı. Neden? Çünkü ortadaki para bolluğu buraya aktı. Avrupa borsaları tavan yaptı. Amerika borsaları tavan yaptı. Türk borsası Türkiye'deki demokratik yapı çok sağlam olmadığı için biraz geç katıldı bu furyaya. Diğer taraflar doygunluğa ulaştıktan sonra artık parayı yatıracak yer kalmayınca o riski de göze alıp Türkiye'deki demokratik olmayan yapıyı da göze alıp Türk borsasına da biraz geç de olsa girdiler Ekim-Kasım gibi. Ekim-Kasım'dan bu yana Türk borsası bile neredeyse iki kat yaptı. Bir yandan baktığınızda asıl yardıma ihtiyacı olan fakir insanlar hala fakir, hala işsiz, işini kaybetmiş birçok insan var, hala borçla yaşayan birçok insan var, hala akşam masasına yemek koymakta zorlanan bu kadar çok insan var. Bu yardımlar insanlar işte parası olan ekstradan para alsın, o parayı da borsalarda değerlendirsin diye mi verildi? Yoksa bu yardımlar hani insanlar açlığa mahkum olmasın, hani temel ihtiyaçlarını karşılayabilsinler diye mi verildi? Şimdi burada çok büyük bir soru işareti var. Asıl olması gereken bambaşkaydı, olan şey bambaşka ve bu görmezden gelindi, gelinmeye de devam ediyor. Bu açıkçası bunlara karşı bir direniş oldu. Neden? Bu Wall Street kurtları dediğimiz açgözlü yaratıklara açıkçası bir kafalarına bir değnek indirilmiş oldu. Ha, ne kadar daha ileriye gider bilemiyoruz onu. Yani çok da fazla uzun soluklu olabileceğini zannetmiyorum. Neden? Çünkü bana şey de çok mantıklı gelmiyor açıkçası. Yani 3-5 tane çocuğun başlattığı hareketin bu kadar büyümesi. Bunun arkasında başka şeyler de var. Ha, bunların tetiklediği açıkçası çok büyük sermayeler de var. Mesela Elon Musk bile katıldı bu olaya. Ondan sonra bir tane Hint asıllı Amerikalı bir yatırımcı vardı. İsmini onu da unuttum. O mesela CNBC'ye çıktı, konuşma yaptı. Ben de destekledim. Ve bir gün içerisinde paramı 3'e katladım. Ettiğim kârı da hayır kurumlarına bağışlayacağım diye bir açıklama yaptı. Ondan sonra bu kripto piyasasının dahi çocuğu denilen dolandırıcı bir Justin Sun diye Çinli şerefsiz vardır. Ben kendisini hiç sevmem. Bu atladı. Büyük ihtimalle PR için atladı. Yani bir şey yapacağını zannetmiyorum da. Hani biz de destek veriyoruz. İşte piyasalara çalışılmaz. 1 milyon dolarlık işte GameStop hissesi alacağız vesaire diye. Ondan sonra bu hareketi başlatan grup Wall Street Bets'ti sanırsam. Wall Street Bets de şey açıklaması yaptı. Biz dedi burada durmuyoruz, devam ediyoruz. İşte AMC'ye de yaptılar. AMC'de bir sinema firması. Aynı şekilde GameStop gibi hisseleri açığa satılan ve batmaya neredeyse mahkum edilen firmalardan birisi. İşte AMC'nin de hisseleri. Hatta AMC hisseleri şu an Apple'dan daha fazla işlem görüyor New York borsasında. Hani düşünün, o seviyeye çıkarttılar. İşte şimdi gümüşe sardıklarını söylüyorlar ama gümüş piyasası çok çok daha büyük. Hani onların elindeki parayla onu oynatabilmeleri çok mümkün değil. Ama en nihayetinde tekere bir çomak sokuldu. Ya da şöyle söyleyeyim. Suya bir çomak sokuldu ve su bulanmaya başladı. Bunlar neleri tetikledi? Birincisi bahsettiğim. Bu Wall Street'e akan para nereden geliyor? Eğer bu devlet yardımlarıysa, bu devlet yardımlarının amacı Wall Street'e finansman sağlamak mı? İnsanları açlıktan korumak mı? Birincisi bu tartışmaya başlanacak. İkincisi konuya Türkiye'nin işte SPK'sı var, Sermaye Piyasası Kurulu. Amerika'da da SEC denilen, SEC denilen aynı yapının Amerikan versiyonu var. Konuya SEC de dahil oldu mesela, ya da White House'da biz de izliyoruz diye dahil oldu. Bunlar niye şu anda konuya dahil oldular? Daha düne kadar aslına bakarsanız bu bahsettiğim Wall Street Bets denen grubun, bu Reddit'te organize olup da bu hedge fundları batırmaya çalışan grubun yaptığı şey yasa dışı bir şey değil. Sadece paralarını birleştirip belli bir hisseye yatırım yapmak. Hani bunun yasa dışı hiçbir tarafı yok. İstediği kadar arkalarında başka birisi olsun, o olsun, bu olsun. Hani o para terörden, merörden vesaire finanse edilmedikten sonra, yasal bir para olduktan sonra gayet bunu yapabilirler. Hatta bu Wall Street firmalarının bugüne kadar yaptığı şey, hani 10 yıllardır belki 100 yıldır yapılan bir şey. Ne yapıyorlar? Mesela küçük yatırımcı, hani daha önce de bahsettim ya, hep psikoloji üzerine oynanır yatırımlarda. Mesela çoğunuz eğer hisse senedi aldıysanız vesaire bunu yaşamışsınızdır. Hisse düşmeye başlar, Allah gidiyor işte bütün paramı kaybedeceğim diye satarsınız, sattığınız yerde hisse bir anda tavan yapar. İşte ne bileyim, ya da hisse yükselmeye başlar. O ne güzel zengin olacağım, hayaller kurarsınız. Satmaya bir türlü eliniz gitmez. Çat diye bir anda indiriverirler. Ne karınız kalır ortada, ne başka bir şeyiniz kalır. Bunlar neden? İnsan psikolojisi genelde aynıdır ve aynı şekilde tepki verir. Ve 100 yıldan beri de bu çok güzel araştırıldığı için sizin nerede ne tepki vereceğinizi sizden daha iyi bilirler. Bu şunun gibi. İstersek Çinli olalım, istersek Amerikalı olalım, Türk olalım, İngiliz olalım. Ben mesela size tokat atmaya kalksam, elimi kaldırsam vereceğiniz tepki hemen hemen hepimizin aynıdır. Önce bir kafamızı geriye doğru atarız. Ne bileyim, elimizle kendimizi korumaya çalışırız. Tokatı yediysek mesela sinirlenip karşı bir tokat atarız. Hani insansak eğer 3 aşağı 5 yukarı vereceğimiz tepkiler hemen hemen aynı. Piyasalarda da öyle. Bir hisse senedi düşüyorsa da bu insanların verebileceği tepkiler genelde aynıdır. Bu hedge fundlar bugüne kadar 10 yıllardır, ya da hedge fundları da geçtim. Yani bütün yatırımcılar büyük, bu ne bileyim piyasada balina denilen ya da spekülatör denilen artık literatüre girmiş insanların yaptığı olay nedir? Mesela sizin artık korkudan elinizde tutamayacağınız kadar bir hisseyi bilerek düşürürler. Spekülasyon denilir buna. Ve bu yasaldır. Mesela spekülasyon şey değil. Yasal dışı bir olay değil. Sizin korkup satacağınız yere kadar düşürürler ve siz sattığınız gibi de yükselmeye başlar. Çünkü onlar toplamıştır. Ondan dolayı hepiniz şey dersiniz. Ya adamlar beni bekliyormuş, sattığım gibi çıktı. Hayır, adamlar sadece sizin nerede satacağınızı biliyorlar. Ve sizi sizden önce yönlendirdikleri için bunu yapıyorsunuz. E bu adamlar bunu yaparken şimdi bu SEC dediğimiz kurum olaya karışmıyordu da şimdi Wall Street'in kurtları zarar görünce mi olaya girdi? Ya da White House'un görevi, Beyaz Saray'ın görevi halkı korumak mı yoksa bu Wall Street'teki finans kurumlarını korumak mı? Artık bu sorgulanmaya başlanacak. Çünkü bu hakikaten çok büyük bir etik sorgulama sebebi. Hani düne kadar siz hiçbir şeye karışmıyorken şimdi neden peki dahi olmaya kalktınız? Sadece 3-5 çocuk bir olay başlattı ve bunun sonucunda milyarlarca dolar zarar etti diye mi Wall Street firmaları? O zaman sizin göreviniz bizi korumak mı, onları korumak mı? Bu inanılmaz derecede vurucu bir soru. Ve bunun sonuçları bence öyle çok kolay örtbas edilebilecek ya da üstünden alınabilecek bir şey değil. Ve aynı zamanda da açıkçası birçok dengeyi bozdu. Ne oldu mesela bu Wall Street Bets dediğimiz grup bu işte ayaklanmayı başlatan Reddit üzerinden başlatmışlardı. Reddit'te bunların kanalı kapatıldı. Discord'da bunların haberleşmeye başladıkları bir kanal vardı. Bu kapatıldı. Hani gitgide bu adamlar sıkıştırılıyor ve bu arada da Reddit'in, Discord'un vesaire bunların da özgürlükçü olmadığı bir anda hükümetin istediği ya da para babalarının, bu finansörlerin istediği şekilde bu adamların hareket ettiğini görüyorsunuz. Yani dolayısıyla bu da değişecek. Bu adamlar belki bambaşka bir platforma gelecekler. Yani şey gibi bu. Doğru düzgün planlamadan bir fareyi yakalamaya kalkarsanız yakalayamazsınız. Fare ufacık bir şeydir. Daha da onu sizin ulaşamayacağınız yerlere kaçırırsınız. Ne bileyim koltuğun arkasına girer. Siz koltuğu açana kadar da sizin arkanızdan kaçar gider. Bu da onun gibi. Bu adamlar şimdi daha özgürlükçü platformlara gidecekler büyük ihtimalle. Hatta belki de blok zincir tabanlı tamamıyla merkeziyetsiz belki sistemler kuracaklar kendi içerilerinde. Ve bu adamların yakalanması imkansız bir hale gelecek. Bir de niye yakalayacaksın zaten? Adamların yaptığı şey bir suç değil. Her şeyden öte. Hani bu inanılmaz derecede suyu bulandıran bir çubuk olmuş oldu. Hani bu su temizlendiğinde çok daha insanlık için iyi yerlere de gidebilir. Ben bunun çok önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. Yarım saate geliyoruz. Konuyu böyle biraz detaylıca anlattığımı ve anlaşılabilir bir şekilde sunduğumu düşünüyorum. Ondan dolayı burada keseyim. Bir sonraki hafta mı olur artık ay mı olur bilemiyorum. Kafamı topladığım zaman sizinle görüşürüz. Velhasıl kelam bunların hepsinin sonucunda çıkan hikaye benim çok hoşuma gidiyor. Bu hikaye Bitcoin'in kurulmasıyla işte bu Bitcoin'de hatırlarsınız 2008'deki Amerika krizinde Lehman Brothers'ın batmasıyla bütün piyasayı tetikleyen ve insanları işsiz bırakan bu gene Wall Street kurtları dediğimiz bu finansörlerin açgözlüce bir firmayı batırmayı umursamadan, insanları aç bırakmayı umursamadan, insanların birikimlerini hiç etmeyi umursamadan para aşkına, para hırsına her tarafa saldırmalarına tepki olarak doğmuştu Bitcoin'de. Hani herhangi bir bankaya bağlı kalmadan, merkez bankalarına, devletlere bağımlı olmadan kendi aramızda para alışverişi yapabilmek ya da kendi aramızda bir değer yaratabilmek adına Satoshi Nakamoto isimli anonim, kim olduğu hala bilinmeyen bir adamın öncülüğünde çıkan bir şeydi. O zaman da dalga geçiliyordu. Ya bu ne olacak ki vesaire diye. Ki gördüğünüz sentlerden başlayıp şu an 43 bin dolara geldi. Ki belki milyon dolarlara da gidebilecek bir sistem. Bu nasıl bir devrimse ben açıkçası bu Wall Street Bets'in başlatmış olduğu olayı da bunun kadar büyük bir devrim olarak görüyorum ve İnanıyorum ki bir 5 yıl içerisinde çok büyük ihtimalle bu konunun filmini de biz izleyeceğiz. Aynı o Big Short'ta olduğu gibi. Bir sonraki seferde görüşene kadar hepiniz kendinize iyi bakın. Sizleri çok seviyorum, sizleri çok öpüyorum. Selamlar, saygılar.